Ayrım 15. Kavgamız Atakan Büyükdağ. Sayfa 243. 31. Bölüm. Avrupa sallanıyor. Avrupa'daki antisemitizm rüzgarı sadece Hitler'in liderliğindeki ülkelerde değil, Hitler'i destekleyen liderlerin ülkelerinde de yavaş yavaş görülmeye başlamıştı. Özellikle Mussolini'nin faşist yönetimindeki İtalyan halkı bu etkiyi açık bir şekilde hissedebiliyordu. 1930'ların ortalarına doğru artan antisemitizm etkisinin en önemli kurbanlarından biri de Fermi ve ekibi olacaktı. Ekibin motivasyonunda bir düşüş, mutluluğunda belirgin bir azalma vardı. Kısa zamanda gelecek yaprak dökümü sinyallerini çoktan vermeye başlamıştı. Yaprak dökümünün ilk belirtisi Rossetti'den geldi. İtalya'nın saldırgan tavrı ve Mussolini'nin faşizminden kaçan Rossetti, 1935 yazını Amerika'daki Columbia Üniversitesi'nde geçirmiş ve orada kalmaya devam etmişti. Segre'de Palermo'ya gitmişti ama o da kısa zaman içerisinde Amerika'daki Berkeley Üniversitesi'ne geçmeyi planlıyordu. Artık ekipte sadece Fermi ve Amaldi kalmıştı. Fermi ve Amaldi de gidişattan memnun değillerdi ama beklemeye karar verdiler. Özellikle Fermi'nin eşi Laura, "Büyüdüğümüz ülkeyi terk etmek kolay değil Enrico, biraz bekleyelim. Hem Mussolini İtalya'ya antisemitizmi getirmeyeceğini söylüyor, şu andaki durumumuz göçebe hayatı yaşamamızdan daha iyidir," diyordu. Fermi de aynı görüşteydi ama bir bilimci olarak her zaman bir B planı bulundurmak durumundaydı. Şimdiden göçersem nereye giderim diye düşünmeye başlamıştı ve cevap Amerika gibi gözüküyordu. 1930 yazında eşi Laura ile birlikte Amerika'ya gittiğinde oraya hayran kalmıştı. Gelişmiş laboratuvarları ve bilgiye aç, heyecanlı fizikçileri vardı. Amerika onun için güzel bir seçenekti. Hem gerginliğin merkezi Avrupa'dan da uzaktı. B planı ve Mussolini'nin faşizmi köşede dura dursun, Fermi ve Amaldi bilim hırsı ile yanıp tutuşan kişilerdi. Sabah 8'de çalışmaya başlıyorlar, neredeyse hiç ara vermeden minimum akşam 6-7'ye kadar çalışıyorlardı. Fermi öğle yemeğinde eve bile gitmiyordu artık. Ekipteki açıkları zamandan tasarruf ederek kapatıyorlardı. İtalya'daki politik gidişat kötüleştikçe onlar aldırmıyor, daha da çalışıyorlardı. İtalya-İspanya iç savaşına da dahil oluyor, onlar ise yeni bir elementi daha nötron bombardımanına tutuyorlardı. Ama bazen şartlar siz ne kadar sabrederseniz edin sizin sabrınızın önüne geçiyordu. Fermi ve ekibini kuran Üstad Corbino, Ocak 1937'de beklenmedik bir şekilde zatürreden ölünce yerine sağlam bir faşist olan Antonio Lo Sordo getirildi. Sordo ile birlikte Fermi'nin İtalya'da varoluş şansı sıfıra yaklaşacaktı. Bir İtalyan faşisti ile bir Yahudi eşe sahip bilim adamının yan yana çalışması mümkün değildi. Biri ateş, diğeri ise baruttu. Artık B planını yavaş yavaş devreye sokma zamanı gelmişti. 14 Temmuz 1938'de beklenen oldu ve Mussolini antisemitizm manifestosunu yayımladı. Manifestoya göre İtalyanlar Aryan ırkındandı ve Yahudiler İtalyan olmadıkları için bu saf ve üstün ırka ait değillerdi. Kısa zaman içerisinde Yahudilerin okullara gidememe, avukat veya savcı olamama, akademisyen olamama, şirket yönetememe, öğretmen olamama gibi yasakları da gelecekti. Artık Fermiler için İtalya'da daha fazla durmanın mümkünatı yoktu. Çünkü Laura bir Yahudi babanın kızıydı. Enrico Fermi ilk antisemitik yasa ile B planını hayata geçirme evresini daha da hızlandırdı. Hemen Amerika'daki 4 üniversiteye yazdı ve şüphe uyandırmamak için 4 mektubu da ayrı ayrı farklı kasabalardan gönderdi. Fermi'nin tüm başvurduğu üniversiteler Fermi'ye davetiye gönderdi. Amerika'daki üniversiteler için bu kaçırılmaz bir fırsattı. Fermi gibi bir bilim adamı ayaklarına geliyordu. Fermi kendisine ulaşan 4 davet arasından Columbia Üniversitesi'nden gelen profesörlük teklifini kabul etti ve ailesini de alıp yeni bir hayata başlamak üzere İtalya'dan ayrıldı. 1938 yılında Nobel ödülünü kazandığını bile Amerika'da öğrenecekti. Fermiler Amerika'ya gittiklerinden kısa bir süre sonra da İtalya'da Yahudiler İtalyan vatandaşlığından atılmış, pasaportları da geçersiz kılınmıştı. Yani Szilard gibi Fermiler de kısa bir zaman farkıyla hayatta kalmayı başarmışlardı. 32. bölüm. Çekoslovakya dağılıyor. Yahudi kıyımı daha da şiddetleniyor. Hitler Avrupa'daki faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyordu. Şimdi de sırada Çekoslovakya vardı. Aslında Hitler bunun sinyalini 1938 Nürnberg mitinginde vermişti. Mitingin adı daha büyük bir Almanya'ydı ve Hitler mitingde Almanya'nın büyümesini kutlamış ve açıkça Almanya'nın daha da büyüyeceğini belirtmişti. Hitler Çekoslovakya içerisindeki Nazi yapılanmasını seneler öncesinden oluşturmuştu bile. Halkın kendisini orada sevgi sediğiyle karşılayacağını bilen Hitler 14 Mart'ta Çekoslovakya Başkanı'nı ve Dışişleri Bakanı'nı Berlin'e çağırıp ülkeyi kendisine teslim etmezlerse Prag'ı bombalayıp taş yığınına çevirmekle tehdit etti. Günü geldiğinde de nüfusun %50'sinden fazlasının Alman olduğu Çekoslovakya'yı kurtarmaya geliyoruz dedi ve tanklarını Çekoslovakya'ya doğru sürdü. Bir diğer yandan da Macaristan'ın faşist lideri Horthy, Hitler'in talimatıyla tanklarını Macaristan'dan Çekoslovakya'ya doğru sürüyordu. Ne Çekoslovakya'nın direnmeye niyeti vardı ne de İngiltere veya Fransa'nın Almanya'ya karşı koyacak takati. Çekoslovakya hemen teslim oldu. Hitler şimdi de Prag meydanında zaferi kutluyordu. Bu tehdidi açıkça gören Sovyetler Birliği, işgalden önce İngiltere ve Fransa'yı uyararak, ''Bakın bu kaçık Hitler Çekoslovakya'yı işgal edecek, acilen ortak çıkarlarımız doğrultusunda ortaklaşa bir önlem alalım.'' dedi. Fakat ne İngiltere ne de Fransa bu teklife yanaştı. Onlara göre Sovyetler Avrupa'da komünizmi yaymak için Çekoslovakya'yı kullanacaktı. Bu nedenle İngiltere'de, Fransa'da Sovyetler Birliği'ne destek vermek istemediler. Öte yandan Fransa'nın da İngiltere'nin de büyük buhran dönemiyle birlikte güçleri çok zayıflamıştı. İkisinin de gelişen Almanya'yı karşılarına alacak güçleri yoktu. Keza Sovyetler Birliği de tek başına Almanya'yı karşısına almak istemiyordu. Tek yaptıkları şey işgal gerçekleştikten sonra tehlike basamak basamak ilerleyip bize doğru geliyor diyerek konuyla ilgili bir konferans düzenlemek oldu. İtalya, İngiltere ve Fransa'nın da katıldığı Münih konferansında Sudetlerin Almanya'ya verilmesine ve Çekoslovakya'nın da dağılmasına karar verildi. Şimdi bir dakika, bu kadroda bir eksik vardı. Sovyetler Birliği neredeydi? Çekoslovakya bir Sovyet ittifakıydı ve bu ittifakın dağıtıldığı konferansa Sovyetler çağrılmamıştı. Sanki Batı resmen Sovyetlere seni burada pek kale almıyoruz diyordu. Bunun üzerine sinir küpüne dönen Stalin Almanya ile yakınlaşmaya başlayacaktı. İki ayrı kutup olan komünizm ideolojisi ile faşizm ideolojisi çıkarları uğruna ittifak kurarak devletlerin ideolojilerle değil çıkarlarla yönetildiklerini bir kez daha kanıtlayacaklardı. Konferansın ardından Hitler Çekoslovakya'nın Avrupa'da Almanya'ya katılacak son ülke olduğunu belirtip Alman olmayan ırkların Almanya'ya katılmasını istemediğini belirtmişti. Buna güvenen Avrupalı ülke liderleri de Çekoslovakya meselesiyle birlikte Hitler'den kurtulduklarını ve Sovyetler Birliği'ni de Avrupa'dan uzaklaştırdıklarını zannettiler. Ama ciddi bir şekilde yanılgıya düşeceklerdi. 33. Bölüm. Füzyonda bir kütük üzerinde keşfedilmedi mi? Avrupa'da Çekoslovakya krizi devam ederken Otto Hahn ve Strassmann uranyum bombardımanına devam ediyordu. Meitner gittikten sonra Strassmann'la bir başına kalan ve ara vermeden çalışmalarına hızla devam eden Otto Hahn oldukça garip bir keşfe imza attı. Strassmann ile beraber buldukları bu sonucu akılları almıyordu. Yavaş nötronlarla gerçekleştirdikleri uranyum bombardımanı sonucunda garip bir şekilde radyum ve baryum elde ediyorlardı. Ama baryumun atom numarası 56 idi, yani 92 atom numaralı uranyumun bünyesine nötron katarak baryuma dönüşmesi imkansızdı. Hahn ve Strassmann bu duruma bir türlü anlamlı bir açıklama bulamıyordu. Bunun üzerine Hahn bu konuyu zaten düzenli olarak mektuplaştığı İsveç'teki Lise Meitner'e açtı. Meitner Hahn'ın mektubunu aldıktan hemen sonra bir karşı mektup yazarak Hahn'a gönderdi. Radyum sonuçlarınız muhteşem. Yavaş nötronlarla gerçekleştirdiğiniz süreç baryumla sonuçlanıyor ha. Benim için böylesine bir geçiş 92 atom numarasından 56'ya kabul edilemeyecek kadar gerçek dışı. Ama nükleer fizikte olamaz dediğimiz birçok şeyi tecrübe ettik. Bu nedenle hiçbir şey için imkansız diyemiyorum. Hahn ve Strassmann tekrar tekrar denediler ve yine baryum elde ettiler. Dünya üzerindeki en iyi radyo kimyager olan Otto Hahn'ın baryum ve radyum özelliklerini birbirinden ayıramama gibi bir durumu söz konusu bile değildi. Hahn Meitner'e tekrar yazdığı mektupta artık elde edilen bu maddenin baryumdan başka bir şey olmadığına eminiz. Bu duruma fizik bilimi adına bir cevap bulabilir misin dedi. Şimdi işler iyice içinden çıkılmaz bir hal almıştı. Meitner o hafta yılbaşı tatili için İsveç'in güneyindeki Kungälv'e gitmişti. Hahn'ın mektubunu alması epey zaman alacaktı. Lise Meitner'in yeğeni Otto Frisch de hem teyzemden nötronların manyetik davranışları hakkında yaptığım çalışmayla ilgili fikir alırım hem de birlikte yılbaşı kutlamış oluruz diyerek Bohr'un yanında çalıştığı Kopenhag'dan ayrılıp teyzesinin yanına İsveç'e geldi. Ailece kaldıkları köy evine gelen Frisch valizini bıraktığı gibi teyzesi Meitner'in yanına oturdu. Tam manyetizma çalışmalarından bahsetmek üzereydi ki Meitner hemen yeğeninin önüne Hahn'ın 19 Aralık'ta gönderdiği mektubu koydu ve zorla mektubu yeğenine okuttu. Meitner, okudun mu? Bu mektup geldiğinden beri aklımdan başka bir şey geçmiyor. Nasıl olur da uranyumu nötron bombardımanına tuttuklarında baryum elde edebilirler? Bu mümkün değil. Ama Hahn defalarca bu deneyi yapmıştır. Onun yanılmasına da imkan vermiyorum. Nasıl olabilir böyle bir şey aklım almıyor? Frisch, baryum mu? Mümkün değil, bir yanlışlık olmalı. Meitner, Strassmann'da, Otto Hahn'da bu konuda yanılmazlar. Sonuç doğru, onu biliyorum ama bu nasıl olabilir? Ona bir cevap bulmamız lazım. Yoksa kafayı tırlatmak üzereyim. Günlerdir aklımdan çıkmıyor bu konu. Frisch, teyze bir yürüyüşe çıkalım. Belki açık hava aklımıza bir şeyler getirir. Meitner, haklısın, haydi çıkalım. Açık havada yürürlerken sessizliği ilk bozan Frisch oldu. Frisch, uranyumdan baryum elde edilmesi için uranyum atomunun çekirdeğinin bölünmesi lazım ve bu mümkün değil. Bu zamana kadar atom çekirdeğinden alfa, beta gibi parçacıklardan başka bir şey ayrılmadı. Bunu gerçekleştirmek için gerekli nükleer gücü düşünsene, fantastik bir sonuç çıkıyor ortaya. Bir çekirdeğin kendi içerisinde bunu gerçekleştirmesi imkansız bir şey. Bunu gerçekleştirecek enerjiyi dışarıdan bulmak da mümkün değil. Meitner ve Frisch bir kütüğün üzerine oturdular ve bu sefer ikisi de sesli düşünmeye başladılar. Meitner, peki çekirdek yassı bir küre gibi bir şey olamaz mı? Frisch'in de aklından geçen buydu ve hemen yassı küre şeklinde bir atom çizdi ve teyzesine gösterdi. Meitner, evet düşündüğüm buydu. Bunun üzerine bir anlığına aklına gelen düşünceyle gözleri açılan Frisch'in ağzından o tarihi cümleler çıktı. Frisch, eğer atomun bir yüzeyi varsa bu yüzeyi bir arada tutan güçlü bir yüzey gerilimi olmak zorunda. Aksi halde çekirdek içerisindeki şeyler içeride tutulamaz, dağılırlar ve yüzeyi aşıp giderler. Bu nedenle bir yüzey geriliminin olduğunu kabul etmeliyiz. Şimdi bu yüzey gerilimine karşı olan kuvvetleri düşünelim. Çekirdeğin içerisinde elektrik yükleri var. Bu elektrik yükleri yüzey gerilimine karşı çalışıyor olmalı. Eğer elektrik yüzeyi yüzey gerilimine eşit olursa bu iki karşı kuvvet birbirini etkisiz hale getirir ve çekirdeği bir arada tutan bir şey kalmaz. İşte bu şekilde çekirdek parçalanabilir. Meitner, işte bu son zamanlarda duyduğum en mantıklı açıklama. Sen bir dahisin, aferin Otto. Bu dahiyane fikir üzerine hesaplamalar yapan Frisch ve Meitner, çekirdek içerisindeki elektrik yükü, yani atom numarası yaklaşık 100 olan elementlerin çekirdek içerisinde yarattığı elektrik kuvvetinin yüzey gerilimini ortadan kaldıracağını buldular. Sonuç şu şekildeydi. Atom numarası yaklaşık 100 olan bir atomun çekirdek içerisindeki elektrik yükü atomun yüzey gerilimini sıfırlıyordu ve bu şekilde çekirdek ortadan kayboluyordu. İşte bu nedenle de doğada 100 veya daha fazla atom numarasına sahip bir element bulunmuyordu. Tarihin belki de en önemli çıkarımı bir kütüğün üzerinde sonuçlanmıştı. Şimdi artık Otto Hahn ve Strassmann'ın deneyi bir mantık çerçevesine sığıyordu. Hahn ve Strassmann'ın parçaladıkları uranyumun atom numarası 92 idi ve bu da yaklaşık olarak buldukları 100 değerine oldukça yakın bir değerdi. En yüksek atom numarasına sahip olan element uranyum da doğal olarak parçalanma ihtimaline en yakın element oluyordu. Meitner ve Frisch bir kütüğün üzerinde neden doğada uranyumdan büyük atom numarasına sahip elementin bulunmadığının cevabını bulmuşlardı. İki kuvvet birbirlerine karşı hareket ediyorlar ve çekirdek içerisindeki bu yükler 92 atom numarasından büyük olduğu durumlarda çekirdeğin yüzey gerilimini sıfırlayarak çekirdeği elimine ediyor, bir arada tutamıyor. Peki doğada bütün halde bulunan uranyumu bölen şey neydi? Onun da nötron olduğu sonucuna vardılar. Bombardıman halinde gelen nötron, uranyum atomunun çekirdeğinin içerisine kendi enerjisini katıyor ve bölünme için gerekli olan enerji bu şekilde sağlanmış oluyordu. Şimdi bu aşamaları şematize etmek gerekiyordu. Daha sonraki hesaplamalarına göre bir atomdan 200 milyon elektron volt değerinde enerji açığa çıkıyordu. Bu öylesine inanılmaz bir değerdi ki bundan önce bilinen en enerjik reaksiyonda bile atom başına ancak 5 elektron volt değerinde enerji elde edilebilmişti. Ve düşünün, bu sadece bir atomdan açığa çıkan enerjiydi. Her uranyumun 1 gramında 2,5 çarpı 10 üzeri 21 atom bulunduğuna göre 1 gram uranyumdan ortaya çıkacak olan toplam enerji 200 çarpı 2,5 çarpı 10 üzeri 21 milyon elektron volta eşdeğer olacaktı. Yani 500'ün yanına 21 sıfır daha koyarak elde edilen sayı kadar milyon elektron volt enerji. Bu daha önce eşi benzeri görülmemiş, tahmin edilemeyen, elde edilince ne yapılacağı bilinemeyen, kontrol edilmesi neredeyse imkansız bir enerji demek oluyordu. Bu keşif sadece heyecan değil, korku da uyandırıyordu. Şimdi asıl soru şuydu, tüm bu enerjinin kaynağı neydi? Merak uyandıran bu soruyu ilk Otto Frisch dillendirecekti. Otto Frisch, peki tüm bu enerjinin kaynağı nedir? Nasıl olur da bir atomdan bu kadar enerji ortaya çıkar? Meitner bunun cevabını aslında Einstein zamanında vermişti. Şimdi daha iyi anlıyorum. Otto Frisch, nedir o teyze? Meitner, 1909 yılında ben daha 31 yaşındayken Einstein ile ilk defa Salzburg'daki bir bilim konferansında tanışmıştım. Katıldığım konferansta Einstein görelilik kuramından bahsediyordu. Ben ise o zamanlar bahsettiği konuyu pek anlayamamıştım. Gerçi kimse anlayamıyordu Einstein'ı. İnsanlar genelde Einstein'ı anlayamadıkları için takdir ederlerdi. Anladıkları için değil. Bahsettiği şeyleri o zaman anlayamadığım için pek hatırlayamıyorum. Ama o konferansın aklımda kalan önemli bir çıkarım vardı. Einstein görelilik kuramını E eşit mc kare formülü ile ifade etmişti. Bu formül kısaca şunu açıklıyordu. Her kütlenin bir enerjisi vardır ve kütle enerjiye dönüştüğü zaman açığa çıkacak olan enerji kütle ile ışık hızının karesinin çarpımına eşittir. Bu da aslında şu demek oluyor. Atom ikiye ayrılırken kaybedilen kütle enerjiye dönüşüyor ve bu enerjinin miktarı 200 megawatt oluyor. Otto Frisch, kesinlikle budur teyze. Harikasın. Meitner, şimdi bir de bölünme sırasında kaybolacak kütleyi hesaplayıp o kütleyi E eşit mc kare formülündeki yerine koyalım. Bakalım 200 megavoltu bu şekilde elde edebilecek miyiz? Eğer edersek çıkarımımızı sağlamış oluyoruz. 1938 yılında bir kütüğün üzerindeyken Einstein'ın formülünü hatırlayan Meitner, bölünme sırasında kaybolacak kütleyi hesaplayarak küçük parçanın büyük parçadan, protonun kütlesinin 1/5 kadar daha az kütleye sahip olacağını biliyorlardı. Bu kütlenin kaybında ortaya çıkacak enerjiyi de 200 megavolt olarak buldular. Şimdi sağlama da yapılmıştı. Fizyonun bütün aşamaları belirlenmiş ve formüle edilmişti. Artık ortaya çıkan enerjinin kaynağı biliniyordu. Lise Meitner hemen halına cevap niteliğinde bir mektup yazdı. Artık kesin eminim ki bulduğunuz şey bir parçalanma ve bu parçalanma sonucunda baryum ortaya çıktı. İkinizi de gönülden tebrik ediyorum. Artık önünüzde çalışmaya sıkı bir şekilde devam edeceğiniz yeni bir çalışma alanı var. Frisch Kopenhag'a geri dönmüştü ve hemen Bohr'a Hahn ve Strassmann'ın buluşundan ve bu buluşun ne anlama geldiğini belirten çıkarımından bahsetti. Hayretler içerisine kalan Bohr'un ise şaşkınlık içinde sadece tek bir cümle kurabilmişti. Bu fantastik bir gelişme. Otto Hahn ve Strassmann buluşlarını yılbaşından önce dergiye vermişlerdi. Makaleleri 6 Ocak'ta Berlin'de yayımlanacak ve tüm dünyayı kökünden sarsacaktı. Şimdi sıra Frisch'teydi. Frisch, Hahn'ın keşfinin ne anlama geldiğini anlatan ve kütük üzerinde teyzesiyle yaptıkları çıkarımlarını belirten bir yazıyı dergiye göndermeye hazırlanıyordu. Hahn'ın buluşu, Frisch ve Meitner'in çıkarımlarıyla birleşince fizyon süreci başından sonuna kadar sebep-sonuç ilişkisi içerisinde kanıtlanmış oluyordu. Kopenhag'a dönmüş olan Frisch, hazırladığı makalesini detaylandırabilmek için Hahn ve Strassmann'ın deneyini kendi laboratuvarında da tekrarladı ve o da bölünmeyi elde etti. Gerçekten de atom başına 100 ile 200 megavolt arası bir enerji açığı çıkıyordu. Sürece biyolojideki bölünmeden esinlenerek fizyon adını veren de Frisch'ti. Teyzesiyle hazırladığı makalesinde bu olaydan fizyon olarak bahsedecek ve tüm dünya o andan itibaren bu olayı fizyon diye adlandırmaya başlayacaktı. Frisch ve teyzesi Meitner sonunda üzerinde çalıştıkları 2 adet makaleyi tamamladılar ve 16 Ocak'ta Londra'ya dergide yayımlanmak üzere gönderdiler. Şimdi yer yerinden oynayacaktı. 15. ayrımın sonu. Sayfa 259.